Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir nefes saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Mehmet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Hocam araya açtık, bu sefer çok oldu sizi göremediğimiz.
Özletelim biraz da kendimizi.
Özledik ama. Şimdi Mehmet hocam, bugün sizinle böyle hem dinleyenlerimizden hem hastalarımızdan gelen, böyle bir bütünlük arz etmeyen ama merak edilen sorularımız var. Müsaadeniz olursa böyle daldan dala atlayarak onları sormak istiyoruz. Bu mevsim aslında mevsimsel değil ama niyeyse daha çok görülüyor. Geniz eti ameliyatı oluyor yavrularımız. Geniz eti ameliyatından sonra şikayetlerin düzelme süresi nedir?
Şimdi efendim şöyle, yani geniz eti ameliyatı yapana kadar
hocam,
çocuklar
bayağı... Hocam ya da affedersiniz, soruyu şöyle soracağım. Geniz etiyle ilgili şöyle bir giriş yapar mısınız? Geniz eti nedir, ne işe yarar, ne zaman ameliyat etmek lazım?
Şimdi efendim, geniz eti esasında bildiğiniz gibi genzimiz, boğazımızdaki lenf sisteminin, bağışıklık sisteminin bir parçası. Yani burada geniz eti, hani genzimizde olduğu için, bir et parçası olduğu için ismi üzerinde ama normalde lenf hücresi. Yani bir
bademcik gibi.
Evet, lenf dokuları, böyle lenf düğümü, lenf bezesi falan aynı. Bademcik gibi esasında. Şimdi tabii ki bu geniz eti olayı nasıl problem oluşturuyor? Hani burnumuzun arkası, kulaklarımızın aşağısı, boğazımızın arkası tam bir böyle kavşak nokta. Yani kulak, burun, boğaz üç bölgenin tam ortasında.
Böyle olunca üçüne de zarar verebiliyor.
Üçüne de zarar verebiliyor. Sekteye uğratabiliyor. Sıkıntıları her tarafı etkileyebiliyor. Tabii ki sizler de çok çocuk doktorları olarak çok karşılaşıyorsunuz. Çocuk doktorlarımızdan artık benim çalıştığım hastanede, ya sizde büyüklük kriteri var ama hani bir kafa grafisi, yan kafa grafisi çekiyoruz, işte %70 ve üzeri ise diyoruz ki problemli, ama biz görüyoruz ki bu geniz eti hatta küçük olsa dahi biz sıkıntılarını çok görüyoruz diyen çocuk doktorlar oluyor ki biz de klinikte öyle görüyoruz. Tekrarlayan enfeksiyonlar küçük de olsa her tarafa yayılıyor, yani mikrobun ilk konak noktası gibi bir şey oluyor. Böyle durumlarda tabii ki geniz etini alıyoruz. Neden? Sık tekrarlayan burun enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları, kulağa östeki borusu dediğimiz kulak zarının arkasına hava sağlayan boru,
yani
migrasyon, göçle, balgam olsun veya bir bakteriyel olsun, orta kulak sorunlarına sebep olabildiği için yani önce geniz etini hep suçlu tutuyoruz. Geniz etini feda edebiliyoruz.
Burada nefes geniz alamıyorsa, sık evet. Boğaz iltihabı oluyorsa, kulakla ilgili problemler yapıyorsa geniz eti büyük olabilir.
Geniz eti büyük olabilir veya geniz eti artık şöyle, dediğim gibi hani pediatriden yapılan çalışmalar olsun, biz de zannediyorum öyle çalışmalar olacak. Yani geniz eti büyüklüğüne bağlı kalmadan bakteriyel kolonizasyon nedeniyle bu bölgede çok sık sorun yapıyor deniyor. Yani PAFA sendromunun ilk başlangıçlarında, ilk belirtilerinde geniz etini erken dönemde de alsak acaba daha ağır problemleri daha önceden atlatabilir miyiz?
Tabii,
konuşuluyor
papa,
şimdi.
PAFA kesinse çok fark ediyor.
Evet. Öyle olunca geniz etini alıyoruz. Geniz eti nasıl, boğazdan bir kere alıyoruz, burundan değil. Narkoz altında. Yani ağız içinden küçük dilimizin arkasında genzimiz. Hani genzimize su kaçtı hadisesinde, genzimiz yandı hadisesinde burnumuzun arkası. Geniz etini alma teknikleri var tabii ki. Hani bunun en son tekniği artık plazma kinetik falan denilen, dokuları buharlaştırarak falan. Hani bu aynı zamanda prostatta da falan kullanılıyor. Hani su altı falan gibisinden serum içinde kullanılan. Ama tabii ki bu çok da fazla... Hani şey değil, ekonomik değil, ondan sonracıma hani bu cihazlar, maliyeti de çok yüksek. Cihazların tabii hepsi dışa bağımlı. Yani green light denilen hani şeyde tabii ki prostat çok ağır bir ameliyat. Hani hastayı sonrasında sıkıntılara sokabilen, hemodinami açısından biliyorsunuz, belki de şey açısından da kan... biyokimyası açısından ameliyat sonrası tehlikeli ameliyatlar.
Sıkıntı olabilir.
Sıkıntı büyük olabiliyor. Ameliyat. Büyük ameliyat. Onun için tamam, böyle hafif plazma kinetik green light yöntemleri, ama yani geniz eti için o kadar teknoloji kullanmak, maliyet açısından hep dışa bağımlıyız biz. O cihazların da bir cost efekti var, şeysi var, kullanım maliyetleri var. Tabii ki hani kullanılabiliyor ama geniz eti hani çok hani basit, sünnetten daha basit, yani öyle söyleyelim. Biz bunu portakal kabuğu gibi soyarak genzinden alıyoruz çocukların veya ilgili şahısların.
Mehmet hocam, bize gelen kısmı şu işin. Biz hastalarımızın geniz eti olabilir, ameliyat gerekebilir, kulak burun boğaz hekimi sizi bir görsün diyoruz. Dediğimizde de iki şey var bizim için önemli olan. Bu çocuk geceleri horluyor, çok deli uyuyor, kan ter içinde kalıyor, ağzı açık uyuyor, sürekli tekrarlayan enfeksiyonları var. Bir de iştahı bozuk. Ameliyattan sonra vaadimiz şu. Evet, sizin geniz etiniz büyük, ameliyatı oldunuz, iştahınız düzelecek, nefesiniz düzelecek, gece bebek gibi uyuyacak çocuğunuz tekrar diyoruz. Doğru diyoruz değil mi hocam?
Oluyor, evet tabii ki.
Ne zaman oluyor ama bu iyileşmeyi ne zaman bekleyelim?
Ha şimdi efendim tabii ki hani bir histolojik yani doku bilimi olarak bir iyileşme süreci var. Bu iyileşme sürecini çok kısa tutmak mümkün değil. Hani bir inşaat sonuçta belli bir süresi var yani. İllaki. Temel kazacaksın filan, üstüne çıkacaksın filan. Şimdi öyle olunca hani bir hafta, 10 gün dikkat edilmesi lazım gelir. Ondan sonra kontrole gidene kadar bir hafta sonra doktor çağırır zaten. Diyet uygulanır. Gerekli ilaçlar tabii ki hani yazın ortasında alınırsa belki tedaviye gerek yok ama kışın ortasında alınca da belki yani koruyucu olması için bir tedavi veriyoruz. İşte hani ne kadar şeydir, etiktir filan ama biz gene de bir antibiyotik, bir antiinflamatuar.
Pek kanıtı veriyoruz. Dağılıp olmuyor ama diyorsunuz.
Çünkü yakınlar, ondan sonra acıma aile veya işte çocuğu ziyarete
hasta
gelen
ziyaretleri.
Şeyler, hasta ziyaretlerinde hani biz sonuçta Akdeniz toplumuyuz, öyle söyleyelim. Çok da izole bir aile yapımız yok. Hele hele çocuk, torun filan söz konusu olunca da herkes tabii ki daha bir ilgi alaka gösteriyor. Öyle olunca sonraki dönemde yara iyileşmesi problem yaşamasın diye, çünkü burası solunum yoluna açık. Üstünü hani pansumanla kapalı tutamadığımız, merhem süremediğimiz, ondan sonra acaba günlük pansuman yapamadığımız bir ameliyat yeri, evet. Sonuçta. Öyle olunca biz de böyle koruyucu olması açısından bir tedavi veriyoruz, şurup tedavisi. Yani bu süre tabii ki mesela çok büyük, aşırı deli yatıyor, hiç nefes alamıyor, burnu tümüyle tıkalı, balık ağız yani fish mouth deniyor böyle. Burnundan nefes almayı unutmuş çocuk, artık ağzı açık dolaşıyor. O çocuklar da 3-4 gün sonra mışıl mışıl uyuyorlar. Nefes düzeliyor. Hatta bir hafta sonra gelen aile bazen diyor ki ya hocam korktuk, çocuk nefes alıyor mu diye. Annesi diyor ki gece bakıyorum, kulağımı da yiyorum, çocuk rahat nefes alıyor mu yoksa nefesi mi durdu diye. O kadar sessiz nefes almaya başlayan çocuklar oluyor.
Ama iştah düzelmesi bir ayı geçiyor herhalde genellikle.
Tabii ki tabii ki. Bir de o alışkanlık, hani çocuğun mızmızlığı artık hani şeysi karakterine yansımış.
Endotrin ameliyat olmuş çocuk,
evet,
aklı.
Evet, biraz da onu kullanıyor dediğiniz gibi, şey yapıyor, nazlanıyor filan. Onlar da yavaş yavaş yavaş yavaş çözülmeye çalışılan bir şey. Ailede tabii ki burada biraz sabırlı olması gerekiyor, anlayışlı olması gerekiyor çocuğa karşı.
Peki, kabul, evet, ettik hocam bunu. Şimdi ikinci sorumuz hocam, burun kanaması. Burun kanaması ne zaman kulak burun boğaz hekimine gelir? Bir de bu soruyla ilintili olarak burun travmaları ne zaman kulak burun boğaz hekimine gelir? Belki ayrı ayrı sormamız gerekiyordu ama burun demişken ikisi bir arada çıkmış oldu.
Şimdi efendim burun kanaması ve burun travmaları esas acillerinde konusu. Yani acil tıp hekimliği, hastanelerin acillerinde nöbet tutan veya gün içinde de olsa mesai yapan arkadaşlarımız, pratisyen hekimlerimiz de konusu. Yani onların aciller diye kitapları, şeyleri vardır, eğitimleri vardır. Onların bir kısmı da burun kanaması ve buruna travma. Şimdi tabii ki hani biz eğer kolay ulaşılabiliyorsa, gündüz ondan sonra mesai saati dışında değilse bizim de polikliniğimize geliyorlar tabii ki doğal olarak. Ama bu hani hafta sonunu veya işte mesai saati dışını düşünürsek ki burun kanamalarda genellikle hep böyle tansiyon mansiyon hadiseleri gece sabaha karşı falan olur. Bize gelmeyen büyük bir kısmı var. Yani önce acile müracaat eden belki de 1/4 oraya müracaat ediyor önce.
Ha, acilden sevkli geliyor bize aslında.
Acilden sevkli geliyor. Şimdi burun kanamaları
hani hocam, spontan burun kanaması direkt hastaneye gelmeli mi?
Şimdi bir burun kanaması direkt hastaneye gelmemeli ama tabii ki hazırlayıcı faktörlerde mesela yüksek hipertansiyon varsa, yüksek hipertansiyon hastaları varsa veya işte kan sulandırıcı kullanıyorsa bir damar sorunu, damar sıkıntısı olan hastalara Coraspin filan veya daha ileri kan sulandırıcılar verildiyse, yani bir damar problemleri olan, işte kalbinde stent olan, beynin şah damarına stent takılmış hastalar veya kalp kapağı replasmanı, kalp kapağı değişimi hastaları olmuş olanlar ömür boyu kan sulandırıcı alıyor. Onlar çok daha dikkat etmesi lazım gelen hastalar. Zaten öyle hastalar da bilinçli oluyor bu konuda. Acillere veya bize direkt geliyorlar, oyalanmıyorlar. Çünkü onlar da zaten kanama çok daha durumda ciddi olabiliyor. Ama tabii ki burada hasta yakınlarının sakin olmasına da bağlı. Yani burun kanaması çok hafif var diye telaşlanırsa o burun kanaması daha fazla oluyor belki de. Yani biraz da insan hani tansiyonu da olmasa bile hani telaşlanan, burnumdan kan geliyor diyen hastanın normalde 11-12 olan tansiyonu 13-14'e de fırlarsa da kanama daha fazla oluyor. Burada burun kanaması olursa sakin olmakta fayda var. Yani veya burnumuza darbe geldi, kanadı. Hani telaşlanmak, burnumuzun içine su çekip sümkürmek, kan olmasın, içinde pıhtı olmasın diye böyle tahriş edercesine burnu
sürdürmek şey daha yapmayın iyi
değil, değil değil kesinlikle.
Dışarıdan
bir şey
tampon
değil.
Mu yapacağız hocam?
Ha, şimdi öncelikle evde veya nasıl diyelim burnumuza darbe geldi, bir yumruk geldi veya işte ne bileyim düştük filan. O zaman öne doğru hafif eğilerekten başımızı öne doğru eğerekten arkaya değil. Yani geriye doğru değil, öne doğru eğerekten burnumuzun 1/3 ön kısmını
yumuşak olan
kemiksiz kısmını 3 dakika, o da kanamanın durma zamanıdır yani. Kanama zamanı deniyor bizde. Yumuşak kısmını iki parmağımızın arasında kapalı tutmak gerekiyor. Yani orada bir ön tarafta öncelikle daha fazlası oluyor zaten. Ön tarafta bir patlamış damar varsa ki o damara bir baskı yapmak. Ondan sonra aynı bir mesela kolumuz elimiz kesildiğinde de oraya elimizle bile olsa şöyle 2-3 dakika baskı yapmak veya bir gazlı bez varsa önce baskı yapmak zaten ilk yardım olayı. Ha, burnumuzda da bunun gibi bir şey. Eğer buna rağmen tekrarlıyorsa, geçmiyorsa veya işte kanama volüm olarak, miktar olarak çok fazlaysa o zaman tabii ki sağlık merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Tabii ki acillerde yapılan hadise öncelikle hastanın ABC'sine yani işte solunum,
hayati ondan sonra problem,
hayati
var,
problem
mı?
Var mı, tansiyonu nasıl, onlara bakmaktır. Tansiyonu normalse, genel durumu iyiyse ama çok telaşlı hastaysa, tansiyonu yükseldiyse ona göre hastaya belki de bir sakinleştirici diyeceğim.
Sakinleştireceğiz.
Tabii. Belki de tansiyonu eğer çok yüksekse hemen dil altı bir tansiyon ilacı. Yani hemen tampon değil yani. Çünkü bunlar da aşırı yüksek tansiyonda kanamayı devam ettirir. Bunlar sağlandıktan sonra hastanın kanaması durabilir. Yani illa tampon gerek yok. Hele mesela evde bir kanamamız durmuyor filan, inat da burnumuzun içine çok da tahriş edecek şekilde peçete filan sokmayalım. Hafif ön tarafından belki de bir çok da lime lime olmayacak, daha bütünsel.
Pamuktan daha pamuk, sağlam bir şey gibi.
Yani pamuk şey yapalım ama daha bütünsel bir pamuk böyle. Yani peki, bir yerlerimize kaçmayacak, yani parça parça koymayalım. Ama o da geçici, doktora gidene kadar filan olsun. Ama ilk tedbirimiz burnumuza su çekmeden, sümkürmeden, yalnız mesela geriden kanamalarda yani burnumuzun ön tarafı değil arka tarafından kanamalarda bu yeterli olmayacak ve boğazımıza, genzimize, öne eğilmemize rağmen çok kan gelecektir. Solunumumuzu problemli hale getirebilir veya çok kusmamıza sebep olabilir. O zaman tabii ki hemen sağlık merkezlerine müracaat gerekiyor. Burada dediğim gibi hastanın genel durumu değerlendirdikten sonra ondan sonra acil doktoru veya bizler burnumuzdaki kanama noktasını eğer tespit ediyorsak oraya müdahale ediyoruz. Tabii ki acilde kulak burmaz doktoruna ulaşılamayacak yerlerde gerekli gördüğü zaman burnumuz içine doktor arkadaşlar veya biz en son çare olarak tampon koyabiliyoruz.
Tampon daha büyük bir şey mi sizin kullandığınız hocam?
Ha, burun tamponu şimdi artık Merosel diye bir marka veya bunun benzeri silikon malzemeden yapıldığını zannediyorum. Böyle suyu görünce şişen, kanı görünce
o
şişen,
da iyi, çok güzel.
Mikrop kapmayan, inert yani böyle bir bozulma göstermeyen, yapısında bozulma göstermeyen bir hazır tampon sistemi.
Onları çıkınca, iş bitince alıyor musunuz? Ne kadar kalıyor?
Onlar 48 saat, en fazla 72 saat tutabiliyoruz. Hmm. Eğer 48 saat, 72 saat sonra çıkardığımızda gene kanama devam ediyorsa ki öyle ciddi hasta oluyor, bu tamponu tekrarlama imkanı gerekiyor, olabiliyor, gerekebiliyor. Ama biz tabii ki daha çok hani ulaşabildiğimiz basit böyle kanamalarda burnun ön tarafı veya kamerayla, endovizyon sistemiyle görebildiğimiz kanama odağına böyle topikal olarak kullandığımız işte gümüş nitrat veya potasyum kan durdurucu malzemeler var. Şimdi bir de Türkiye buluşu bir kan durdurucu var. Fibrogenezizi artırıyor. Hani belki 3-4 sene önce medyamızda da bahsedildi. Ankara Tandanslı bir buluş. Ondan sonra onu da hastanemizde bulunduruyoruz. Yani askeriye de falan böyle büyük ekstremite yaralanmaları, kurşunlanmalarda dahi kullanılabiliyor. Bizim tabii kulak burun boğazı çok küçük. Eğer zorunda kalırsak da onu da kullanabiliyoruz. Burnumuzun kanayan kısmına. Tabii ki diş hekimliğinde de kullanımı söz konusuymuş. Ampul şeklinde, yakında hani hatta jel şeklinde olanları da olacak deniyor. Kanamayı durdurucu ciddi bir malzeme ve tabii ki tamamıyla bitkisel deniyor. Bitkisel, bitkilerden elde edilmiş bir ekstra. Bu da hani Türkiye'nin dünya tıbbına kazandırdığı bir madde. Herhalde kanama durdurucu bir ekstrakt. O da elimizin altında bulunuyor. Ama daha pratiğimizde biz
önce... Peki koterle yakmak diye bir şey var mı?
Koterle yakmak diye bir şey var. Koterle tabii ki biz ameliyat sırasında bu koterle, ondan sonra lazerle, lazer çeşitleriyle burun ameliyatları yapıyoruz. Yani zaten biz kanamayı burunda onlarla ameliyathanede durduruyoruz. Burun etlerine olsun müdahalelerimizde. Yalnız şöyle bir şey var. Tansiyon nedeniyle veya tekrarlayan burun kanamaları nedeniyle hani biraz nasıl diyelim aciz kaldığımız poliklinik şartlarda tampon olsun, gümüşlü tahta koterizasyon, hani kan taşı diyelim bu. Hani mesela bir boksörün kaşı açılıyor değil mi efendim? Ne yapılıyor? Hemen orada gümüş nitrat, hem enfeksiyon kapmasın hem de onu, çünkü yani kaş açılması enfeksiyon kaparsa beyin hasarına bile gidebiliyor. Of. Ondan sonra yani o malzeme çoğu zaman başarılı oluyor. Biz hani kotere döndüğümüz hasta çok az. Yani koterle burun kanamasını hallettiğimiz hasta. Çünkü koter sonuçta oradaki dokunun beslenmesini de bozuyor.
Öldürün
ve yani uzun süreli iyileşme gerektiriyor. Uzun süreli iyileşme gerektiriyor. Tabii ki bu kan sulandırıcı kullanan hastalarda bazen zorluk çekiyoruz. Hele hele kapak replasmanı yapılan, kapak değişimi yapılan hastalar ciddi kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Onu hemen kardiyologlarla konsült edip bu PTPTT, INR aktivitesi dediğimiz kanama pıhtılaşmayla alakalı tetkikleri yapıp onu belki keserek, kan sulandırıcıları keserek belli bir seviyeye getirme gibi bir belki 4-5 gün takip ettiğimiz ayaktan da olsa hastalarımız oluyor. Yani o hastalarda zorlanıyoruz. Bazen hani bize kardiyoloji doktorları ya işte bunu koterize edin gibi bir talepleriyle geliyorlar ama koterizasyon sonrasında bu ciddi arteriyel kanamalarda hani o arteri mesela kanamayı durduruyoruz ama bir nevi o arteri kablo gibi düşünürsek bu sefer kanayan orta yerini koterize ettiğimizde iki ucu açık bir arter bırakıyoruz. Bu sefer eğer iyileşme 4-5 gün sonra iyileşme hücreleri kanama sulandırıcılar kullandığı için oluşmazsa bu sefer iki kanama odağı oluşabiliyor. Orada iki ucu keskin bıçak. Pratikte de görüyoruz. Bizim de başımıza 10-15 gün önce geldi. Burada kardiyologlar biraz daha sabredi. Biz de 2 gün 3 gün arayla birkaç kez tamponu değiştirerek gümüş nitrat ve tamponla hastamızı iyileşme sürecine girdirdik. Öyle bir vakamız oldu ama burada kan sulandırıcıları kabul edilebilir seviyeye düşürmek gerekiyor. Yani burada kardiyologlarla birlikte çalışıyoruz.
Peki, şimdi Mehmet Hocam programımızın sonuna geliyoruz. Böyle çok kısa bir şey daha öğrenmek istiyorum. Kanama haricinde burun travmaları. Yani kanama yok işte bir yumruk yenmiş, işte kale direğine çarpılmış gibi. Bunlar hemen mi KBB'ye gelmeli, bir gün sonra mı gelmeli? Ameliyat hemen ediliyor mu? Çocuklarda, büyüklerde farklı mı durum?
Şimdi efendim çocuklarda da büyüklerde de esasında hani 24 saat içinde bilemediğiniz 2 gün içinde kulak burun boğaz doktorunun görmesinde fayda var. Bebeklerde, çocuklarda septal hematom denilen hadise var. Biz buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani burunda darbe oldu, esnek olduğu için darbeyi dışarıya çok da fazla belli etmedi. Çocuğun burnu, bebeğin çocuğun burnu. Ama burun içinde kan oturuyor. Öyle söyleyeyim. Hani göze yumruk yiyen çok güzel bir gözü mosmor olur ya şişer filan. Ama o şişlik burnun içinde olduğu zaman o potansiyel kan enfeksiyon kapabiliyor. Enfeksiyon kapma hadisesinde de bu sefer burnun gelişimi bozuluyor. Yani bu enfeksiyon kapan içinde tabii ki vücut onu absorbe ediyor 15 gün, 1 ay, 2 ay sonra ama kıkırdaklar eriyor. Yani burada burnumuzun çoğu o zaman o yaşlarda küçük çocuklarda daha kıkırdak. Hani papağan gagası kadar belki muhabbet kuşu gagası kadar bir kemiğimiz oluyor iki gözümüzün arasında ama çoğu kıkırdak. Bu kıkırdakların beslenmesi bozulabiliyor. Kıkırdakların gerçek damarı yok. Kıkırdaklar ozmoz yani kan geçişiyle böyle gerçek damar olmadan hani bir çiçeğin sulanması gibi düşünelim. Öyle kanlardan besleniyor, gıdalısını alıyor. Kan göllenmesi olduğu zaman o gıdayı alamıyor. Çünkü oksijensiz oraya pis kan böyle pıhtı yapışıyor üstüne mesela. O bölgede kıkırdak erimeleri oluşuyor ki sonra 10-15 yaşlarında iş işten geçiyor. 18 yaşında hani kıkırdak bulabilirsen onun için göğüs kafesinden kıkırdak feda ediyoruz. Öyle ameliyat yapıyoruz filan. Böyle basit eğer septal hematom dediğimiz burun içinde kan göllenmesi olduysa o kan göllenmesini küçük bir çizikle boşaltmak ondan sonra içine böyle bebeğin çocuğun yaşına uygun tampon koymak gerekiyor. Orada hani burnu kanamadı, getirmedik. Ama şöyle olacak, mesela buruna bir darbe geldi bebeğin çocuğun. Hadi nasıl diyelim, bir gün geçti daha hala nefes alamıyor. Bunda bir sorun var demektir. Kanamadı ama nefes alamıyorsa, horluyorsa, hırlıyorsa o zaman mutlaka getirmek lazım. Hani bazen kanama gelmesi de iyi oluyor diyelim.
Daha çabuk orada, müdahale edilmiş oluyor.
Daha çabuk müdahale edilmiş oluyor veya kan göllenmesi olmuyor. Ama mesela ne bileyim işte burnumuza darbe geldi. Ne yapacağız? Hani bir kere eğer burnumuzun dışındaki aks dediğimiz burnumuzun yapısında, görüntüsünde bir sağa sola kayma, çökme, zaten hışır hışır böyle elimizi burnumuza götürdüğümüzde bir hışır hışır ses varsa cildin altında, hani kıgırdaklar, kemikler dağılmışsa o zaman çok da fazla şey yapmamak lazım, oyalanmamak lazım. Çünkü yani kırıkların tabii ki hastalar dayanabilirse biraz böyle hafif sedasyon dediğimiz sakinleştirici ilaç filan veya ağrı kesiciler yaparaktan ameliyathaneye girmeden de düzeltme imkanımız var. %99'unu belki %90'ını düzeltebiliriz ilk yaş kırıklarda. Ama tabii ki hasta oralı olmadı, şey yapmadı, bize imkan vermedi, ondan sonra izin vermedi. O zaman belki ameliyathane narkoz altında da o kırılan kemikleri, kıkırdakları hani böyle açmadan, estetik burun ameliyatı yapmadan yerine koymak çok iyi olur yani. Bizim böyle
ağır
darbelerde tercih ettiğimiz yol. Yani eğer müdahale etmezsek çok hızlı kaynıyor. Yani burun kemikleri, kıkırdakları.
Ve yamuk kalabiliyor. Yani
çünkü çok ince olduğu için hani bir hafta 10 gün içinde kaynama oluşuyor.
Ama ben şöyle bir soruyu da sorayım, öyle çekileyim aradan. Bu burun eğrilikleri ne zaman ameliyat edilmeli? Hangi burun eğriliği ameliyat edilmeli? Sadece estetik kaygı ile burun düzeltmek doğru mudur? Başımıza daha mı çok iş açarız diyeyim. Siz buyurun devam edin.
Şimdi efendim tabii ki burnun şekli aynı zamanda fonksiyonu da oluşturuyor. Yani Allah-u Teala bir
estetik dışında
organımıza eğer bir şekil verdiyse fonksiyonu da oluşturmak için. Yani kulak kepçemiz boşuna kulak kepçesi değil.
Geçen
yani
ses dalgalarını kapmak için.
Tabii yani mükemmel bir sistem hem de mükemmel bir anatomik yapı. O açıdan burnumuzun görüntüsü de esasında iyi çalışması açısından da büyük faydalar sağlayan bir yapı. Şimdi bunu biz doktorların yapacağı estetik ameliyatlarda düşünmek lazım fonksiyonu. Hem de eğer bir darbe, travma veya bir şekil bozukluğu varsa onu geri kazanım açısından da düşünmek lazım. Yani burada tabii ki doktorların, kulak burun boğaz veya diğer cerrahların hani mükemmel burun hep tartışılıyor. Mükemmel burun ölçüleri, şunlar bunlar, yüz yapılarına göre burunlar. Yani belki de yüzyıllardır tartışılıyor, yazılıyor.
Bir kararı varılamamış mı?
Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki kararlar var. Belli bir hani ölçülerimiz var, noktalarımız var. Propozisyon dediğimiz yüzde duruşu, ondan sonra çene yapısı, çehrenin ondan tipi, hani yuvarlak yüz, ondan sonra üçgen çene falan gibi. Kaşların, kaş kemerlerinin belirgin olup olmaması, hatta elmacık kemiklerimizin çıkık veya tabak yüz dediğimiz düzgün yapılı olup olmamasına göre de bile değişebilir. Değişmesi lazım esasında. Tabii ki kişinin belki de hani beklentileri buna uygun da olmalı. Biraz da hani fonksiyon da önemli. Burada biraz da fonksiyon önemli dediğim hani biraz mütevazi giriş yapmak için, ama fonksiyonlar esasında bizim amaçladığımız şey esasında fonksiyon. Hani çok güzel bir estetik burun ameliyatı yaptık ama bu arada burnumuzun içindeki deviasyon dediğimiz duvar eğriliğini iyi düzeltmedik. Burnumuz iyi nefes almıyor. O zaman o kadar sıkıntı, o kadar acı, o kadar
eziyete
değmiyor işin açısı. Burnumuzun öncelikle fonksiyonunu da korumak ve gerçekten iyi hale getirmek lazım.
Bunu belirleyen faktörler neler hocam?
Şimdi efendim bir kere bunu belirleyen faktörler burnumuzun içinde yeterli bir hava kanalı geçişi olacak. Yani bu burun ucundaki deliklerden tutun da burnumuzun dudakla arasındaki açıya, dudak burun açısı diyoruz. Ondan sonra burun kanatlarımızın mukavemeti, burun kanatlarımızın çünkü nefes alırken aşağı çöküyorsa, zayıf ve ince yapılıysa buna valf yetersizliği diyoruz. Burun kanatlarımızın içeriye çökük durması. Ondan sonra burun çatımızın çok yetersiz olması. Tabii ki bu burun nefes alan kanal damağımızın üstünde genzimize doğru devam ediyor. 10-12 santimlik bir bölge. Buradaki duvarın, septum dediğimiz duvarın eğrilikleri veya burun etlerinin normal dışı büyüklükleri. Yani bunların da mutlaka değerlendirilmesi lazım. Bu değerlendirme tabii ki plastik cerrahlarla birlikte kulak burun boğaz doktorlarının ortak çalışmasıyla çok daha sağlıklı olur. Onu da söyleyeyim. Hani mutlaka bir organı ameliyat yapıyorsak gibi ciddi bir ameliyatsa bu organı iyi değerlendirmek lazım. Yani mesela bir hani atıyorum el cerrahı elle alakalı bir fonksiyon ameliyatı yapıyorsa da onun öncesinde mutlaka herhalde öyle tahmin ediyorum en azından bir film ister yani el filmi veya daha tabii ki ister mutlaka MR'lar filanlar belki tendonlarla alakalı özel şeyler diz MR'ı gibi. Yani onun gibi bunu niye söylüyorum? Gerçekten hiçbir film filan çekmeden hani burun estetik ameliyatı yapılması iyi bir şey değil diye düşünüyorum. Yani elimizde hem 40 ölçelim bir biçelim hesabı bir sinüs tomografisi olmalı ki atladığımız muayenede göremediğimiz iç yapıda sorunlar varsa bir mesela hani ha, öksürüyor musun burnun akıyor mu akmıyor yani nereden bileceğiz belki de hani 3 gün sonra ağır bir sinüzit geçirecek. Hasta da onu belirtmiyor belki ameliyattan önce doktor soruyor ama bir estetik ameliyat hani öksürüyor musun öksürmüyorum diyor ama belki bir yoğun sigara içiyor. Bu estetik burun ameliyatından sonra iyileşme sürecinde hasta ağır bir sinüzit geçirirse o estetik ameliyat nasıl ne kadar iyileşir? Nasıl sağlıklı mı iyileşir? Yoksa daha fazla şişer, daha fazla kanar, daha fazla hani yara dokularında kalın bir iyileşme mi olur? Yani bunların hepsinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Hani burnum ve sinüsler, burun yapım sağlıklı mı diye bakmakta fayda var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor dediğim gibi. Tabii ki burnun fonksiyonları dediğimiz koku alma hissi, nemlendirme, ısıtma, ondan sonracıma havayı daha kaliteli hale getirme olayı bunlar da önemli. Burnumuzun içini döşeyen mukoza dediğimiz bu deriyi de korumak, kollamak, fazla tahriş etmemek.
İnce işçiliği düzgün yapmak
da çok önemli. Bunların hepsine bir cerrah, kulak burun boğaz da olsa, plastik cerrahı da olsa göz önünde bulundurması lazım.
Peki ameliyat sonrası çok mu eziyetli geçiyor hocam? Ne kadar sürüyor iyileşme süreci? Bu tampon ne kadar kalıyor? Ne zaman yiyip içmeye başlıyor hasta?
Şimdi efendim tabii ki kişiden kişiye çok büyük bir değişim görüyoruz yani çok hani bunun bir skalası var. Yani bazı kişiler gerçekten çok dayanıklı oluyor. Yaraları da hani kendine üzmeyen, hızlı iyileşen insanlar var. Bazı insanlar da çok hassas oluyor. En ufak bir ağrıyı, en ufak bir sorunu çok büyüten insanlar oluyor. Burada ameliyat sonrası hiç ağrı olmayacak, hiç kanama olmayacak, hiç şişlik, morluk olmayacak. Mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kere bunu göz ardı etmemesi lazım aslında ama o kadar da çok da gözünde büyütmemesi gerekiyor. Tabii ki sosyal medyanın, internetin verdiği imkanlarla ameliyatların her şekli, şemali hani cerrahlardan daha iyi görülebilir yani. Anlaşılabilir ama bunu görmek, etmek de insanı daha tedirgin ediyor. Yani hastalarımızı. Yani bu paylaşımları izlemek etmek tedirgin edebiliyor veya ameliyattan vazgeçirebiliyor. Ameliyat olsa da hani kaygıdan dolayı daha fazla tedirgin oluyorlar. Bu tedirginlikle de hani ameliyatın sonrasındaki rahat geçirilebilecek doktorla koordinasyon kurup pansuman zamanlarında daha kolay pansuman yapılacak dönem daha koordineli olmuyor. Hasta mesela daha tepkili oluyor, korkuyor, burnunu da temizletmiyor, dikişlerini aldırmıyor, tamponu mesela çok daha tedirgin oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bir diş hekimine gittik, nasıl tedirgin ağzımızı açmamız mümkün mü? Hani tedirgin ağzımızı açarsak diş hekimi ne yapabilir? Çok güzel ağzımızı açsak böyle uyumlu olsak, tükür deyince tükürsek, ondan sonra ne bileyim aç deyince açsak, yutkun deyince yutkunsak o işini kitap gibi yapar değil mi? Şiir gibi işini yapar, tertemiz olur. Bizde de öyle. Yani tedirgin olduğumuz zaman bir kazancımız olmaz, tam tersi kaybımız olur işte. Yani doktor bakımı iyi yapmaz, ondan sonracıma tamponu belki de daha böyle nazik çıkarmaz. Tabii ki burada her estetik ameliyattan sonra tampon diye bir şey yok. Burnumuzun içinde eğer deviasyonla ilgili burun etleriyle alakalı işlem de gerekiyorsa o zaman tampon oluyor. Ama sağlıklı burun içinde hiçbir sorun yok sadece estetikse o zaman tabii ki tampon koymaya da gerek olmuyor. Yani bunlar kaygedilecek süreçler değil ama tabii ki biraz da dokulara saygılı cerrahi de önemli. Burada Yani kıkırdakların beslenme yapıları, atar damarların anatomik lokalizasyonları, yani ameliyat yaptıktan sonra geriye bırakacağımız yapıların iyileşmesi için canlı kalması gereken bazı nüanslar. Yani bunları da doktorların, cerrahların göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü gerçekten sonuçta biz iyileştirmiyoruz. Anatomi, Allah'ın yarattığı yapı, dokular
kanunlar dahilinde.
Kanunlar dahilinde iyileşiyor. O kanunları çok da zorlamamak lazım.
Fıtratına, tabiatına aykırı işler yapmamak lazım.
Fıtratına, tabiatına aykırı işler yapmamak lazım. Fıtrata, tabiata aykırı işler yapıldığı zaman iyileşme uzuyor, sorunlar artabiliyor.
Elinize yüzünüze ulaşıyor işler.
Memnuniyet gerçekleşmeyebiliyor. Bu memnuniyetler tabii ki sonra tekrar ikinci ameliyatlar. Yok işte dolgu maddeleriyle, işte burnumuzun belli noktalarına hani dolgu maddeleriyle böyle kamuflaj falan gibi hadiselerde çok şeyimiz zaten, güncelimiz, ama o noktaları da pek istemiyoruz. O noktalara ulaşmasını hastaların istemiyoruz genellikle.
Peki. Şimdi Mehmet Hocam, müsaade ederseniz böyle konuyu biraz değiştirip biraz daha aşağı doğru inelim istiyoruz. Horlamanın kulak burun boğazı ilgilendiren sebepleri nelerdir?
Şimdi efendim, horlama tabii ki şöyle, basit horlama var. Orta derecede ağır horlamalar. Yani bu horlama hadisesi hepimizin başına zaman zaman gelebilen şeyler. Yalnız tabii ki hayat kalitesini düşürecek, insanın uyku kalitesini düşürecek horlama olayı burada mutlaka göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Bundan belki 20-30 sene öncesinde horluyorsa sorun yok.
Horlanır deyip geçiliyordu.
Şimdi tabii ki hani hastalarımızda, insanımızda daha fazla bilinçlendi bu konuda. Öncelikle direkt bize gelen horlama veya nefes, burundan nefes yeterli alamıyorum diyen hastalar olabildiği gibi, bunu hani öğrenip duyup medyadan veya işte hasta yakınlarını öğrenip nöroloji doktorlarına giden hastalarımız da oluyor. Biz tabii ki böyle horlama hadisesinde nörologlarla birlikte çalışıyoruz.
Nörologların ilgisi var hocam.
Nörologların ilgisi burada merkezi sistem horlama, yani periferik sebeplerle horlama değil, merkezi sistem horlama hadisesi var. Yani diyaframın yeterli çalışamaması nörolojik olarak, diyafram sonuçta aynı kalp nasıl elektriksel bir atımla kan pompalıyorsa, diyafram da büyük bir kas, yani sonuçta akciğerlere hava girmesini sağlayan esas kasılan büyük kasımız diyafram. Diyaframda yetersiz çalışma varsa o da bir nörolojinin konusu oluyor. Yani mesela bir insanın bir ayağının, elinin zayıflaması gibi, elinin tutmaması gibi, nasıl nörolojinin konusuysa veya ameliyatı varsa nöroşirurjinin konusuysa, bu da diyafram fonksiyonu, akciğer fonksiyonu açısından da nörologları da ilgilendiriyor. Tabii ki nörologlar öncelikle uyku testine tabi tutuyorlar. Bu uyku testi dediğimiz test önemli ve bilimsel, bizim için bilimsel bir kanıt. Yani hasta horluyorum diyor. Tamam, cep telefonuna çekiyor. Bazen görüntüsünü gösteriyor. Ama bunu hani bize gösterdi belki 10-15 saniyelik bir horlama. Yani gece boyunca ne yaşıyor? Ondan sonra her gece mi bunu yaşıyor? Veya işte bu horlaması hayati faaliyetlerinde, kalbin olsun, ondan sonracığım akciğerlerin olsun, beynin olsun fonksiyonlarında problem oluşturacak seviyede mi? Onu anlamak mümkün değil. Bu uyku testiyle anlıyoruz. Uyku testinde tabii ki uyku derinliği de ölçülüyor. Uykuda hani biraz da uykunun kalitesi açısından derinleşmek gerekiyor. Yani uyku kalitesi, beyin dalgalarımızın derinleşmesi gerekiyor. Yani REM dediğimiz dönemleri sağlıklı
derin
yaşaması
olduğu,
gerekiyor.
Rüyanın rüya göründüğü dönem.
Rüya görülmeyen dönemlerin sağlıklı ve yeterli olması gerekiyor. Zamanların, süreçlerin, miktarlarının. Ve uykuya dalış süresi önemli. Uykuda kalma süresi önemli. Uykuda huzursuz ayak sendromu gibi böyle çok dönmeler, şeyler var mı? Ondan sonra hareketler, göz kapağı hareketleri nasıl? Yani parametrelere bakılıyor. Burada kan oksijen seviyesine bile bakılıyor. Kan oksijen seviyesinin çok düşme hadisesi beyni de etkileyebiliyor, beyni de yorabiliyor. Tabii ki böyle ağır horlamalarda en büyük sorun kalp büyümesi ve kalp yetmezliğine sebep oluyor.
Yani horlama deyip geçmiyor, yani kalp yetmezliğine deyip, kadar gider
kalp
diyorsunuz.
Kalp yetmezliğine kadar gidiyor. Yani erken yaşta tansiyon yükselmesi hadiselerine sebep olabiliyor 30'lu 40'lı yaşlarda. Tabii ki burada kilo olayı da önemli. Kilo, hani boy kilo indeksi, bunların hepsi işaretleniyor. Göz ardı etmiyoruz bunları. kulak burun boğaz açısından da biz her zaman diyalog içinde oluyoruz.
Peki nöroloji dedi ki arkadaş bunun benlik bir işi yok. Evet. Yani bu horlama tedavi gerektiren bir horlama. Evet. Ne yapılıyor hocam peki?
Şimdi benlik bir işi yok dediği olay da basit horlama. Yani basit horlama olayında biz daha
ön planda
oluyoruz. İşi çözer durumda oluyoruz.
Yani tedaviden horlama. De fayda görüyor hasta.
Tedaviden nasıl fayda görüyor? Hastada mesela alerjik rinit var. Yani burunda alerjik burun etleri büyümesi var en basitinden. Ne oluyor? O zaman biz alerji tedavisi veriyoruz. Burnu daha kaliteli oluyor. Daha iyi nefes alır hale geliyor. Ama basit horlamanın tabii ki biraz daha hafif düzeyden daha ileri olanları var. Bunlar da nasıl? İşte damak sarkması, bademcik iriliği, küçük dil uzaması gibi damak sorunlarında, ağız yapısı sorunlarında biz damak plastisi ameliyatları veya bademcikleri de bazen alıyoruz büyüklüğünden dolayı. Burunda eğer yapısal sorun varsa, burunda kemik eğriliği falan varsa zaten o mutlaka Allah'ın emri. Onu mutlaka düzeltmek gerekiyor ki ağır horlamalarda bile bu ameliyatı yapıyor. Çünkü mesela ağır horlamalarda nöroloji doktorunun raporuyla ve imzasıyla ömür boyu gece solunum yardımcı cihazı alınıyor. Yani maske takarak uyuyor hastalar. Tam soluk aldığını,
daha yüksek oksijenle
soluk aldığını hissedince, soluk almaya başladığını hissedince pozitif basınçla hava veriyor burundan. Ama bunu burundan veriyor tabii ki. Burunda bir yapısal sorun varsa basamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani öyle olunca bu burnun, boğazın, bir baca dersek buna, bacanın sağlıklı olmasını ameliyatlarla veya ilaçlarla biz sağlıyoruz. Bize tabii ki basit horlamada böyle ameliyatsız da nasıl? Mesela geliyor hasta, bir bakıyoruz ki yani kilosu bayağı bir fazla, boynu kısa ve yağlı. Aynı görüntü damağında da var. Damak yağlanmış. Bademcikler küçük, büyük değil ama küçük değil, çok yağlanmış. Ondan sonra diyoruz ki mutlaka sen bir diyetisyene gitmelisin, kilo vermelisin. Yani %10 seviyesinde, %15 seviyesinde, hani 100 kiloysa bir 10-15 kilo gerçekten çok fayda ediyor. Hani başka hani bu ağır horlamada da olsa, eğer hastanın kilosu çok fazlaysa tabii ki hani kilo vermek de önemli, burunda kemik eğrini düzeltmek de önemli ama ağır horlamada ne kadar diyet de yapsa, burundaki ameliyatı da olsa bu horlama ağır horlamadan belki orta dereceli hafif horlamaya geçiyor ki bunlar tamamıyla nefessiz kaldığımız, hipopne dediğimiz veya apne dediğimiz nefesin kesildiği saniyelerin sıklığıyla, oranıyla alakalı. Yani bu horlama testinde buna bakılıyor zaten. Nefes kesiliyor mu? Nefes kaldığı dönem ne? Oranı ne kadardır? Bu nefessiz kalma hadisesi çok önemli tabii ki. Biz bu nefessiz kalma süresini daha da azaltmak, ondan sonra apne hipopne endeksi dediğimiz endeksi daha da iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Tam mükemmel bir şekilde horlamayı kesme hadisesi esasında basit horlama, hafif horlama da olabiliyor dediğim gibi. Kilo vererek veya işte biz gerekli ameliyatları, ihmal edilmiş ameliyatları yaparak. Ama ağır durumda, orta derecede olanları da daha bir hafife getirerekten, en azından yorulmuş, senelerce çalışmakta zorlanmış, artık tembel hale gelmiş diyaframa gene basit bir solunum cihazıyla, daha kolay çalışan, az basınçlı hava vererek çalışan bir solunum cihazıyla antrenman yaptırarak uyutuyoruz. Yani öyle söyleyelim. Yani tamamıyla cihazdan kurtarma hadisesi, solunum cihazından kurtarma hadisesi de olmayabiliyor. Mesela hastalar geliyor, 2 sene önce solunum cihazı aldım, kullanıyorum ama bir şeyler ters gidiyor, rahat değilim deyip de hani bize gelen hastalar oluyor. Onlarda da damak ameliyatı.
Ne olmuş peki?
Mesela işte cihaz yeterli çalışamıyor. Mesela damağı sarkmış, küçük dili uzamış. Yani nazofarenks dediğimiz bölge, geniz bölgesi işte. Geniz bölgesi dar hastalarda cihaz havayı basıyor ama akciğerlerden geri gelirken bu sefer kapak gibi kapatıyor boğazını, gırtlağını hava. Anlatabiliyor muyum? Bu solunum cihazı, sadece cihaz hava basıyor. Havayı emmiyor ki geri. Anlatabiliyor muyum? Biz pasif olarak geri veriyoruz ama geri vermekte zorluk çekersek böyle uzayan bir solunumu tekrar dışarı verme dönemi, uzayan dönem, o da sıkıntı yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle olunca damağı da açmak, küçük dili falan böyle revize etmek gerekiyor.
Cihaz biraz daha ileri ameliyatlar gerekiyor
yani,
diyorsunuz.
Evet, biraz daha ileri hem muayene hem tetkik açısından da daha ayrıntılı bakmak gerekiyor aslında.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için, ama en enteresanı bana şu oldu: en son aşamadaki horlamanın kalp yetmezliğine kadar gidebileceğini hiç düşünmemiş idim açıkçası. Ama neticede solunum yetmezliği, çok ağır astım hastasıyla aslında çok fark yok.
Aynen.
Bu manada. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hedef Esat programına bu haftaki program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özak Kaş idi. Kendisiyle sizlerden gelen, bizlerin derlediği soruları paylaştık. Sağ olsun, kendileri bizleri aydınlattı. Teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla.